Ayrım 27.
Sayfa 338. Mesajı nedir? Yani eğer sürekli kalkışa odaklanarak çevrenizde olup bitenlerden ve etrafınızdaki insanlardan zevk alamazsanız bu nasıl bir yolculuk? Ne tür bir hayat olur ki? Ve sende gördüğümde bu Philip. Pam doğrudan seslenmek için ona döndü. Problemlerine bulduğun çözümler yalancı çözümler, hatta hiç çözüm bile değil. Başka bir şey, hayattan vazgeçme. Sen hayatın içinde değilsin. Başkalarını gerçekten dinlemiyorsun ve sen konuşurken de canlı nefes alan bir insan dinlediğimi hissetmiyorum. Pam, Jill hemen Philip'i savunmaya koştu. Dinlemekten söz ettin de senin de fazla dinlediğinden emin değilim. Philip'in yıllar önce perişan durumda olduğunu duydun mu? Boğucu problemleri ve dürtüleri olduğunu, Julius'un 3 yıllık terapisine tepki vermediğini, senin geçen hafta yaptığın şeyi yaptığını, hepimizin yapacağı şeyi yaptığını ve başka bir tedavi yöntemi aradığını, sonunda farklı bir yaklaşımdan yardım aldığını, o kadar da garip olmayan yeni kuşak yalancı çözümden fayda gördüğünü ve şimdi de kendisine yardımı dokunan yaklaşımı kullanarak Julius'a bir şey sunmaya çalıştığını. Grup Jill'in patlamasıyla sessizleşti. Birkaç dakika sonra Tony, Jill, bugün sende bir şeyler var. Durmadan benim kızıma, Pam'e sokuşturup duruyorsun. Bu hiç hoşuma gitmiyor. Ama dostum, şu konuşma tarzın gerçekten hoşuma gidiyor. Umarım bu evde Rose'la olan hayatına da yansır. Philip, dedi Rebecca, bugün o kadar baştan sağmacı olduğum için özür dilerim. Bu... Epictetus'un hikayesi konusunda fikrimi değiştirdiğimi söylemek istiyorum. Epictetus, dedi Philip daha yumuşak bir tonda. Epictetus, teşekkür ederim, diye devam etti Rebecca. Düşündükçe bağlanma konusundaki bu görüşler benim problemime de ışık tutuyor. Galiba ben aşırı bağlanmadan acı çekiyorum. Nesneler ya da eşyalara değil de görüntüme olan bağlılığımdan. Bütün hayatım boyunca güzel yüzüm sayesinde ücretsiz geçiş kazandım. Pek çok onay aldım. Mezuniyet balosu kraliçesi oldum. Eve dönüş partisi kraliçesi, güzellik yarışmaları ve şimdi de bu güzellik kayboluyor. Kayboluyor mu? Dedi Bonnie. Geriye kalanları bana geçir yeter. Bana da senin güzelliğin için her şeyi, bütün mücevherlerimi ve hatta eğer olsaydılar çocuklarımı bile verirdim, dedi Pam. Teşekkürler, gerçekten, ama hepsi birbiriyle bağlantılı. Rebecca sözlerine devam etti. Çok fazla bağlıyım. Ben demek yüzüm demek ve şimdi o daha az önemli hale geliyor, ben de daha önemsiz hale geldiğimi düşünüyorum. Ücretsiz geçiş kartımdan vazgeçmek bana çok zor geliyor. Bana yardımı dokunan Schopenhauer formüllerinden biri şuydu, dedi Philip. Göreli mutluluk 3 kaynaktan gelir. Kişinin olduğu şey, kişinin sahip olduğu şey ve kişinin diğerlerinin gözlerinde temsil ettiği şeyler. Schopenhauer bizim ilkine odaklanmamızla ve ikincisiyle üçüncüsüne, sahip olunanlar ve şöhretimiz, güvenmememiz gerektiğinde ısrar eder. Çünkü o ikisi üzerinde kontrolümüz yoktur. Bizden alınabilirler ve alınacaklardır. Tıpkı senin kaçınılmaz yaşlılığının güzelliğini elinden aldığı gibi. Aslında sahip olmanın tersine bir etmeni vardır, der. Sahip olduğumuz şeyler çoğu kez bize sahip olmaya başlar. İlginç Philip. O üç kaynak, olduğun şey, sahip olduğun ve başkalarının gözünde temsil ettiğin şey bana çok uygun. Hayatımın büyük bölümünü sonuncusu için yaşadım. Başkalarının hakkımda ne düşüneceğini çok düşündüm. Bir sırrımı daha itiraf edeyim. Sihirli parfümüm. Bu konuda kimseyle konuşmadım ama hatırlayabildiğimden bu yana benim kendi özümden yapılan, sonsuza dek kalan ve içine çeken herkesin benim güzelliğimi düşündüğü Rebecca isimli bir parfüm ürettiğimin hayalini kurarım. Rebecca, artık çok daha fazla risk alıyorsun. Bu çok hoşuma gitti, dedi Pam. Benimle, dedi Stuart. Ama sana daha önce hiç ifade edilmeyen bir şey söyleyeyim. Sana bakmak hoşuma gidiyor ama şimdi fark ediyorum ki güzelliğin seni görmenin veya tanımanın önünde bir engel. Hatta belki bir kadının çirkin veya eciş bücüş olduğu zamanki kadar büyük bir engel. Vay canına, hayret verici bir şey bu. Teşekkürler Stuart. Rebecca, bilmeni isterim ki bize parfümle ilgili hayalini paylaşacak kadar güvenmenden ben de etkilendim, dedi Julius. Bu senin oluşturduğun kısır döngüyü işaret ediyor. Güzelliğini özünle karıştırıyorsun. Bu olduğu zaman da Stuart'ın söylediği gibi insanlar senin özünle değil güzelliğinle ilişki kuruyor. Kısır döngü bende. Orada başka şeyler de olduğu kuşkusu uyandırıyor. Geçen hafta söylediğin güzel boş kadın sözü aklımdan hiç çıkmıyor Julius. Tartışmasız bir biçimde ben işte oyum. Belki de kısır döngü kırılıyor olabilir dedi Jill. Son birkaç haftadır seni bir yıldır olmadığı kadar fazla derinlemesine gördüğümü biliyorum. Evet, ben de öyle dedi Tony. Evet, şu anda çok ciddiyim. Las Vegas'ta olanları anlattığın zaman çıkarıp para saydığım için gerçekten özür dilerim. Gerçek bir pislik gibi davrandım. Özrün alındı ve kabul edildi dedi Rebecca. Bugün çok geri besleme aldın Rebecca dedi Julius. Bu konuda neler hissediyorsun? Harika şeyler hissediyorum. Çok çok güzel. İnsanların bana farklı davrandığını hissediyorum. Bunun nedeni biz değiliz dedi Tony. Sensin. Gerçek şeyler verirsen gerçek şeyler alırsın. Gerçek şeyler verirsen gerçek şeyler alırsın. Bunu çok sevdim Tony dedi Rebecca. Hey, bu terapi içinde gerçekten iyi olmaya başladın. Belki ben paramı saymaya başlasam iyi olur. Ücretin nedir? Tony'nin yüzünde kocaman bir gülümseme belirdi. Hazır harekete geçmişken neden yeniden Philip'le çalışmaya başladığın konusunda bir tahminde bulunayım. Julius. Belki Philip'i yıllar önce ilk gördüğünde bize geçen hafta anlattığın ruh haline yakın bir durum içindeydin. Biliyorsun, öteki kadınlara karşı güçlü cinsel duygular hissediyordun. Julius başıyla onayladı. Devam et. Merak ettiğim şu, Philip'inkine benzer sorunların olsaydı, aynı değil ama yaklaşık olarak aynı, bu durum onunla yaptığın terapinin önünde bir engel olur muydu? Julius sandalyesinde doğruldu. Philip de öyle. Gerçekten dikkatimi çekiyorsun Tony. Şimdi terapistlerin neden kendilerini açma konusunda isteksiz olduklarını hatırlamaya başlıyorum. Yani anlattıkların yok olmuyor. Durmadan senin peşine düşüyor. Özür dilerim Julius, seni utandırmak istemedim. Hayır hayır, sorun değil. Gerçekten söylüyorum. Şikayet etmiyorum. Belki yalnızca zaman kazanmaya çalışıyorum. Gözlemin iyiydi. Belki de çok fazla iyiydi. Çok fazla yakındı ve bu yüzden biraz direniyorum. Julius duraklayıp biraz düşündü. Tamam, işte aklıma gelenler. Philip'e yardım edememiş olmaktan dolayı biraz şaşırdığımı ve üzüldüğümü hatırlıyorum. Ona yardım etmiş olmalıydım. İlk başladığımızda ona yardım etmiş olduğum konusunda büyük bir bahse girebilirdim. Ona yardım etmeye elverişli bir durumda olduğumu düşünüyordum. Kendi kişisel deneyimim terapinin raylarını yağlayacağından emindim. Belki dedi Tony. Belki Philip'i bu yüzden gruba davet ettin. Bir daha deneme, terapiye bir şans daha verme adına. Doğru mu? Sözü ağzımdan aldın dedi Julius. Ben de tam bunu söyleyecektim. Bu birkaç ay önce kime yardım edip kime edemediğim konusunda düşünürken neden kafayı Philip'e taktığımı açıklayabilir. Aslında Philip aklıma gelince öteki hastalarla bağlantı kurma konusunda ilgimi kaybettim. Hey, saate bakın. Bu oturumu sona erdirmek hiç hoşuma gitmiyor ama bitirmemiz gerek. İyi bir oturum oldu. Ben düşünmem gereken bir sürü şey olduğunu biliyorum. Tony, sen benim için bazı iyi şeylerin önünü açtın. Teşekkürler. Peki bugün ödeme yapmaktan kurtuluyor muyum diye sordu Tony sırıtarak. Veren mutludur dedi Julius ama kim bilir. Böyle devam et, o gün de gelir. Grup odasından çıkanlar Julius'un evinin önünde dağılmadan önce bir süre lafladılar. Yalnızca Tony ve Pam kafeteryaya gitti. Pam kafasını Philip'e takmıştı. Kendisiyle karşılaştığı için şanssız olduğunu söyleyen Philip'e karşı kızgınlığı geçmemişti. Dahası meselle ilgili yaptığı yoruma Philip'in iltifat etmesi hiç hoşuna gitmemişti. Grubun Philip'e doğru kaymasından, kendisinden, Julius'tan uzaklaşmasından endişeleniyordu. Tony sevinçten havalara uçuyordu. Kendini O.D.O. seçmişti. Oturumun en değerli oyuncusu. Belki bu gece bara gitmekten vazgeçerdi. Pam'in verdiği kitaplardan birini okumayı deneyebilirdi. Jill, Pam ve Tony'nin caddede birlikte yürüyüşüne baktı. Oturumun sonunda Pam bir tek ona ve kuşkusuz Philip'e sarılmamıştı. Onu çok mu kızdırmıştı. Dikkatini yarınki şarap tatma olayına çevirdi. Rose'un büyük gecelerinden biriydi bu. Yılın bu zamanında Rose'un arkadaşlarından bir grup yılın en iyi şaraplarını tatmak için bir araya gelirdi. Bu durumun üstesinden nasıl gelecekti? Şarabı ağzına alıp sonra da tükürmeli miydi? Bunu başarması için çok güçlü olması gerekiyordu. Yoksa gerçeği açıkça söylemeli miydi? AA destekçisini düşündü. Aralarındaki konuşmanın nasıl olacağını biliyordu. Destekçi. Önceliklerin nerede? Şarap tatmaya gitme, buluşmaya git. Jill, ama şarap tatma arkadaşların bir araya gelme nedeni. Destekçi, öyle mi? Başka bir etkinlik öner. Jill, işe yaramaz, kabul etmezler. Destekçi, o zaman yeni arkadaşlar bul. Jill, Rose bundan hoşlanmaz. Destekçi, ne olmuş? Rebecca kendi kendine tekrarlıyordu. Gerçek şeyler verirsen gerçek şeyler alırsın. Gerçek şeyler verirsen gerçek şeyler alırsın. Bunu unutmamalıydı. Fahişelikle flört ettiği zamanı anlatırken Tony'nin nasıl parasını çıkarıp saydığı aklına gelince güldü. Bundan gizliden gizliye zevk almıştı. Onun özrünü kabul etmesi samimiyetsizlik miydi? Bonnie her zamanki gibi oturumun sonunun gelmesinden hiç hoşlanmamıştı. 90 dakika boyunca canlıydı. Hayatının geri kalanı çok sıkıcı görünüyordu. Nedeni neydi bunun? Neden kütüphaneciler sıkıcı hayatlar yaşamak zorundaydılar? Sonra Philip'in kim olduğunu, neye sahip olduğunuz ve başkaları için neyi temsil ettiğiniz konusuyla ilgili söyledikleri aklına geldi. İlginç mi ilginçti? Stuart oturumdan büyük zevk almıştı. Gruba keskin bir biçimde giriyordu. Rebecca'ya güzel görüntüsünün onu tanımanın önünde nasıl bir engel olarak durduğunu ve yakın zamanda derisinin altındakileri de gördüğünü söyleyişi aklına geldi. Bu iyiydi, iyiydi. Ve Philip'e soğuk tesellisinin kendisini ürperttiğini söylemesi. İşte o zaman bir fotoğraf makinesinden öteye geçmişti. Hayır, hayır. Bu da bir fotoğraf makinesi işiydi. Eve yürürken Philip oturumu düşünmemeye çalışıyordu. Ama olanlar dışarıda bırakamayacağı kadar baş döndürücüydü. Birkaç dakika için teslim olup düşüncelerinin dizginlerini bıraktı. Epictetus dikkatlerini çekmişti. Her zaman çekerdi. Sonra kendisine uzanan elleri ve ona doğru dönen yüzleri hayal etti. Jill onun şampiyonu haline gelmişti. Ama ciddiye alınmamalıydı. Jill onu savunmuyordu. O yalnızca Pam'e karşıydı. Kendisini ona, Rose'a ve diğer kadınlara karşı nasıl savunması gerektiğini öğrenmeye çalışıyordu. Rebecca söylediklerinden hoşlanmıştı. Onun güzel yüzü bir an için zihninde aydınlandı ve sonra Tony'yi düşündü. Dövmelerini, morarmış yanağını. Hiç onun gibi biriyle karşılaşmamıştı. Gerçekten ilkel biriydi ama sıradanlığın ötesinde bir dünyayı kavramaya başlayan bir ilkel. Ve Julius zekasını kaybediyor muydu? Bir hasta olarak Philip'e yaptığı aşırı yatırımın neden olduğu problemlerinin farkındayken bağlılığı nasıl savunabilirdi? Philip bir tedirginlik, huzursuzluk hissediyordu. Çözülme tehlikesi içinde olduğunu hissediyordu. Neden Pam'e kendisiyle karşılaştığı için şanssız olduğunu söylemişti. Oturumda adını bu yüzden mi o kadar sık kullanmıştı ve yüzüne bakmasını istemişti. Eski alçak benliği bir hayalet gibi tepesinde asılı duruyordu. Hayata susuyan varlığını hissedebiliyordu. Philip zihnini susturup yürüme meditasyonuna başladı. Avrupa'nın bilgili adamlarına ve filozoflarına sizin için Fichte gibi çenesi düşük birisi bütün zamanların en büyük düşünürü Kant'ın eşitidir ve Hegel gibi işe yaramaz, arsız bir şarlatan derin düşünür olarak değerlendirilir. Bu yüzden sizin için yazmıyorum. Schopenhauer, Manuscripts Remains, Cilt 4, sayfa 121. 33. Acı, öfke, azim. Eğer Schopenhauer bugün hayatta olsaydı, psikoterapi için aday olur muydu? Kesinlikle. Semptomlarla çok ilgiliydi. Kendim hakkında da doğanın kendisine kaygılı bir mizaç ve bir filozofun ruhsal sükunetiyle zor örtüşecek ölçüde şüphecilik, duyarlılık, coşkunluk ve gurur verdiğinden yakınıyor. Canlı bir dille semptomlarını tarif ediyor. Babamdan lanet ettiğim ve irademin bütün gücüyle mücadele ettiğim kaygıyı miras olarak aldım. Genç bir adamken hayali hastalıklarla büyük işkence çektim. Berlin'de okurken veremli olduğumu düşünüyordum. Askere gitmeye zorlanacağım korkusu peşimi bırakmıyordu. Nepal'den çiçek hastalığı korkusu yüzünden kaçtım. Verona'da zehirli enfiye çektiğim fikri bütün benliğimi kapladı. Mannheim'da herhangi bir dış neden olmaksızın tarif edilemez bir korkunun etkisinde kaldım. Yıllarca adli kovuşturma korkusu yaşadım. Geceleri bir ses olsa yatağımdan fırlar ve her zaman dolu olarak tuttuğum tabanca veya kılıcımı kapardım. Her zaman olmayan tehlikelere bakmama neden olan bir kaygı içindeydim. En ufak sıkıntıları büyütüyor, benim için en zor olan insanlarla bağ kuruyordum. şüpheciliğini ve kronik korkusunu hafifletmeyi umarak bir sürü önlem ve ritüele başvuruyordu. Acil kullanım için eski mektupların içinde ve diğer gizli yerlerinde altın paralar ve değerli hisse senetleri saklıyor. İzinsiz olarak kurcalayanları şaşırtmak için sahte başlıklar altına kişisel notlar düşüyordu. Müşkül pesentlik derecesinde titizdi. Kendisine her zaman aynı banka görevlisinin yardım etmesini istiyor. Kimsenin Buda heykeline dokunmasına izin vermiyordu. Safranski Schopenhauer 287. Cinsel dürtüsü rahatsızlık verecek düzeyde güçlüydü ve genç bir adamken bile bu hayvani tutkusuyla kontrol edildiği için esef ediyordu. 36 yaşında esrarengiz bir hastalık onu bir yıl boyunca odasına kapattı. 1906'da bir tıp doktoru ve tıp tarihçisi teşhisi yalnızca Schopenhauer'a verilen ilacın yapısına ve olağan dışı derecede yüksek cinsel etkinliğine bağlayarak hastalığının frengi olduğunu iddia etti. Arthur seksin pençesinden kurtulmayı çok istiyordu. Bedensel benliğine işkence eden şehvete rağmen dünyayı sakince gözleyebildiği huzur anları onun için çok değerliydi. Cinsel tutkuyu yıldızları gizleyen gün ışığıyla karşılaştırıyordu. Yaşlandıkça cinsel tutkusundaki azalmayı ve ona eşlik eden dinginliği memnuniyetle karşıladı. En derin tutkusu işi olduğu için en güçlü ve en ısrarlı korkusu bir entelektüelin hayatını yaşamasını olanak sağlayan maddi araçlarının kaybıydı. Yaşlılığında bile böyle bir hayatı olası kılan babasının anısını aziz tutuyor, parasını korumaya ve yatırımlarını düşünmeye büyük zaman ve enerji harcıyordu. Buna uygun şekilde yatırımlarını tehdit eden her türlü huzursuzlukla telaşa kapılıyor ve politikalarında aşırı muhafazakar davranıyordu. Avrupa'nın diğer yerleri gibi Almanya'yı da etkisi altına alan 1848 isyanı onu dehşete düşürdü. Askerler sokaktaki asilere ateş açabilecekleri avantajlı bir konum bulabilmek için dairesine girdiklerinde isabetli ateş edebilme şanslarını arttırmak için opera dürbününü teklif etti. Onlarca yıl sonra bütün emlakını o isyanda sakat kalan Prusyalı askerlerin refahı için kurulan bir fona bıraktı. Kaygıyla yazılan işle ilgili mektupları genellikle öfke ve tehditlerle dolu oluyordu. Schopenhauer aile parasını idare eden banker korkunç bir mali başarısızlık yaşayınca iflastan kaçmak için bütün yatırımcılarına yatırımlarının yalnızca küçük bir bölümünü geri vermeyi teklif etti. Schopenhauer onu öylesine acımasız yasal sonuçlarla tehdit etti ki banker ona parasının %70'ini verirken diğer yatırımcılara Schopenhauer'un annesi ve kız kardeşi dahil ilk teklif ettiğinden de azını verdi. Yayıncısına yazdığı tacizkar mektuplar sonunda ilişkilerinin temelli olarak bozulmasına yol açtı. Yayıncısı şöyle yazdı: "Sizden gelen kabalığı ve yontulmamışlığıyla bir filozoftan çok bir arabacınınkine benzeyen mektupları artık kabul etmeyeceğim. Yalnızca sizin çalışmalarınızı yayımlamakla paket kağıdı basıyor olma korkumun gerçekleşmemesini umuyorum." Ivan Bloch, Schopenhauer's Krankheit im Jahre 1823. Schopenhauer'un öfkesi efsaneviydi. Yatırımlarını idare eden finansörlere karşı öfkesi, kitaplarını satamayan yayıncılara, kendisiyle sohbet etmeye çalışan ahmaklara, kendilerini eşiti olarak gören iki ayaklı hayvanlara, konserlerde öksürenlere ve kendisini aldırmayan basına. Ama gerçek öfkesi, büyüklüğü bizi hala şaşırtan ve Schopenhauer'u entelektüel toplulukta bir parya haline getiren kızgınlığı, çağdaş düşünürlere karşı olan öfkesiydi. Özellikle de 19. yüzyıl felsefesinin önde giden iki ışığı Fichte ve Hegel'e karşı. Hegel'in Berlin salgınında kolera oluşundan 20 yıl sonra yayımladığı kitabında ondan birer paralı asker olan takipçileri tarafından yurt dışında ölümsüz bilgelik olarak yayılan çılgınca bir saçmalık sistemini eşi olmayan bir yüzsüzlükle derleyen sıradan, anlamsız, iğrenç, tiksinti verici ve cahil şarlatan olarak söz ediyordu. Schopenhauer, Parerga and Paralipomena, cilt 1, sayfa 96. Diğer filozoflarla ilgili bu tür aşırı patlamaları ona pahalıya mal oldu. 1837'de Norveç Kraliyet Öğrenme Topluluğu'nun desteklediği bir yarışmada iradenin özgürlüğü konusundaki makalesiyle ilk ödülünü aldı. Schopenhauer bu ödüle çocukça bir sevinç gösterdi. Bu onun ilk saygınlık kazanışıydı ve madalyası için sabırsızca şamata kopararak Frankfurt'taki Norveç Konseyi'ni taciz etti. Bununla birlikte ertesi yıl Danimarka Kraliyet Öğrenme Topluluğu'nun yarışmasına gönderdiği Ahlakın Temelleri konulu makalesi farklı bir kaderle karşılaştı. Makalesinin iddiası mükemmel olmasına ve gönderilen tek makale olmasına rağmen Hegel'le ilgili aşırı sözleri yüzünden hakemler ona ödülü vermeyi reddetti. Hakemler, modern çağın gözde filozoflarından bazıları hakkında ciddi ve tam saldırı amacıyla uygunsuz bir tarza söz edilmesini görmezden gelemeyiz yorumunda bulundu. Safranski Schopenhauer, sayfa 315. Yıllar boyunca pek çokları Hegel'in yazılarının gereksiz derecede zihin bulandırıcı olduğu konusunda Schopenhauer'a katıldı. Hatta Hegel'i okuması o kadar zordu ki felsefe çevrelerinde bu konuda bir espri dolaşıyordu. Buna göre en can sıkıcı ve zor soru hayatın anlamı nedir veya bilinç nedir değil, bu yıl kim Hegel öğretecek idi. Yine de Schopenhauer'un öfkesinin düzeyi ve şiddeti onu diğerlerinden ayırıyordu. Çalışmasına aldırmazlık edildikçe Schopenhauer'un sözleri daha keskinleşti ve karşılığında daha fazla görmezden gelindi. Hatta pek çokları için alay konusu haline geldi. Fakat kaygılarına ve yalnızlığına rağmen Schopenhauer hayatta kaldı ve kişisel kendine yeterliliğe dair bütün dış işaretleri sergilemeye devam etti. Çalışmalarında sebat etti, hayatının sonuna dek üretken bir alim olarak kaldı. Kendine karşı inancını hiç yitirmedi. Kendisini diğer bitkilere göre sıradan ve önemsiz görünen genç bir meşe ağacına benzetiyordu. Ama onu yalnız bırakırsanız ölmez. Zaman gelecek ve ona değer vermesini bilenleri getirecektir. Complete Essays, Saunders, Kitap 5, sayfa 97. Dehasının gelecek düşünür kuşakları üstünde büyük etkisi olacağını tahmin ediyordu ve haklıydı. Bütün tahminleri doğru çıktı. Gençliğin bakış açısından bakıldığında hayat sonsuz derecede uzun bir yolculuktur. Yaşlılıktan bakınca çok kısa bir geçmişe benzer. Gemiyle uzaklaştığımızda kıyıdaki nesneler daha küçük, tanınması ve ayırt edilmesi daha zor hale gelir. Aynı şekilde olaylar ve etkinliklerle dolu geçmiş yıllarınızı da tanıyamazsınız. Schopenhauer, Parerga en Paralipomena, cilt 1, sayfa 483-84, bölüm 6. On the Periods of Life.